Sanatta ve günlük yaşamda iletişim çatışmaları ve empati. Üstün Dökmen.
Ayrım 31.
Sonuç. Bu bölümde bazı tiyatroları ve masalları kişiler arası iletişim açısından inceledik. Ele aldığımız kahramanlardan hiçbirisi ana baba, yetişkin ve çocuk rollerini yerine ve zamanına uygun şekilde dengeli olarak kullanma becerisine sahip değildi. Bu yüzden de aralarında empatik etkileşim kurulamıyordu. Kahramanlarımızın sergiledikleri etkileşimlerin büyük çoğunluğu ana baba çocuk etkileşimi şeklindeydi. Kahramanlarımız yetişkin yetişkine etkileşimde bulunamıyorlardı. Kahramanların yetişkin rolü sergileyememeleri, onların bireyselliklerinin, kendi akıllarını kullanma özgürlüklerinin bastırıldığı anlamına gelmektedir. Masal kahramanlarımızın ve onları üreten ve yaşatan insanlarımızın yetişkin yanlarının bireyselliklerinin bastırılması olayına aklı kullanma problemi, akıl korkusu adını verdik. Ana baba çocuk iletişiminin yoğun olarak yaşandığı ortamların akıl korkusunu körüklediği düşünülebilir. Bu konuyu kitabın 5. bölümünde tartışacağız. Masallarımızda ve günlük yaşamımızda ana baba çocuk iletişimi şeklinde gözlenir hale gelen katı hiyerarşi ve akıl korkusu, masal kahramanlarımızı ve insanlarımızı imalı iletişime, örtük transaksiyona yöneltmiştir. Kendi akıllarını kullanamayan ve dolayısıyla da yetişkin olamayan masal kahramanlarımız arasında Keloğlan'ın ve Tilki'nin özel bir yeri vardır. Bu iki kahraman oldukça bireyselleşmiş, kendi akıllarına güvenen ve yetişkin tavrı sergileyebilen kişilerdir. Ancak her ikisi de ana baba, yetişkin ve çocuk rollerini dengeli bir şekilde kullanamadıkları ve yetişkin ve çocuk rollerini birbirine bulaştırdıkları için sağlıklı bir iletişim sergileyemezler. Kurnazlığın ötesine geçemezler. Akıllarını insanları kandırmakta kullanırlar. Bu yüzden de bu iki kahraman uzak durulması gereken, korkulması gereken tiplerdir. Kendi akıllarını kullanma problemine sahip olan, diğer bir ifadeyle bireyselleşmekten çekinen insanlarımız, belki de bu iki masal kahramanını yaşatarak bireyselleşmenin tehlikeli bir şey olduğunu vurgulamak istemişlerdir. Eğer böyleyse Keloğlan ve Tilki, insanlarımızdaki akıl korkusunun ürünü olup, bu korkunun varlığını sürdürmesine katkıda bulunan kültürel öğelerdendir. 5. Bölüm. Sanatımızda ve günlük yaşamımızda kişiler arası iletişim. Ya akıl korkusu ya yalnızlık. Bu bölümde toplumsal yaşamımızda kişiler arası iletişimin nasıl bir seyir gösterdiği ve göstereceği konusunda bir kuramsal açıklama ortaya atacağım ve bu açıklamayı desteklemek amacıyla örnekler sıralayacağım. Söz konusu kuramsal açıklama, toplumsal yaşamımızda kişiler arası iletişimin niteliği ile ilgili bir iddia kabul edilebilir. Bu iddiayı desteklemeye yönelik örnekler, günlük yaşamımızın hemen her alanı ile ilgili olsun istedim. Bu amaçla sokaktaki konuşmalarımızdan Orhun yazıtlarına, aile içi etkileşimlerden minyatür sanatına kadar çeşitli yaşam alanları üzerinde odaklaşacağız. Böylece ortaya çıkacak bilgilerin ışığında toplum olarak kişiler arası iletişim konusunda bundan böyle nasıl bir yol izlememiz gerektiği konusunu tartışacağız. Kitabın içindekiler bölümüne bakıldığında diğer bölümlere oranla 5. bölümün adı okuyucularıma daha çekici gelebilir. Bu yüzden öncelikle bu bölümü okumaya yönelebilirler. Oysa 5. bölümdeki tartışmalara katılabilmek için önceki bölümlerde dile getirilen bir takım bilgilere sahip olmak gerektiğini sanıyorum. Özellikle transaksiyonel analiz, roller, bilişsel ve empati konusundaki kuramsal bilgilerin kitabın bu son bölümünü anlamayı kolaylaştıracağı kanısındayım. Çocuk ana babalardan oluşan bir toplum muyuz? Galiba evet. Bu cevap önemli bir iddia sayılabilir. Bu iddiamı savunmaya geçmeden önce çocuk ana baba rolüne sahip kişilerin özelliklerini kısaca belirtmek istiyorum. Daha sonra da bu özelliklerin geleneksel kültürümüzde ve bugünkü yaşantımızda hangi davranış kalıpları içinde ortaya çıktığı konusunda örnekler sıralayacağım. Çocuk ana baba olmak ne demek? Hatırlanacağı üzere her insanın üç benlik durumu vardı. Ya da başka bir ifadeyle günlük yaşamda sergilediğimiz üç kişisel rolümüz vardı. Bunlar ana baba, yetişkin ve çocuk yanlarımızdı. Konuyla ilgili incelemelerde kişilerin ilk önce çocuk, daha sonra yetişkin, son olarak ise ana baba benlik durumunu edindikleri belirtilmektedir. Verne 1961, Levin 1982, Akkoyun 1992. Bireylerin gelişimleri söz konusu olduğunda bu sıralama doğru olabilir. Ancak bu üç benlik durumunun sosyal ortamlarda sergilenmesi söz konusu olduğunda farklı bir sıralamanın ortaya çıktığı görüşündeyim. Geleneksel kültürümüzde, başka ülkelerin geleneksel kültürlerinde de böyle olabilir, İnsanlar yaşamlarının başlangıcında çocuk rolünü sergilemekte, daha sonra buna ana baba rolünü katmaktadırlar. Bazı insanların yaşamında yetişkin rolüne en sonda sıra gelmekte, bazılarının yaşamında ise yetişkin rolü hiçbir zaman dışarıdan gözlenecek şekilde sergilenmemektedir. Bu durumu şekil 40'ta gösterebiliriz. Şekil 40'ta görüldüğü gibi geleneksel yaşam biçiminde insanlar topluma katıldıklarında ilk önce çocuk rolünü sergilemekte, sonra muhtemelen özdeşim kurarak ana baba rolünü de sergilemeye başlamaktadırlar. Bu durumdaki bir kişiye çocuk ana baba adını vermek istiyorum. Çocuk ana baba rolündeki kişiler yaşamlarında yalnızca bu iki kişisel rolü sergilerler. Eğer karşılarındaki kişi çocuk rolünde ise ana baba tavrı, eğer ana baba rolünde ise çocuk tavrı takınırlar. Örneğin bir şef memurların karşısında ana baba rolü, müdürün yanında ise çocuk rolü oynar. Müdür ise şefin karşısında ana baba, genel müdürün karşısında ise çocuk rolü takınır. Çocuk ana baba rolünü sergileyen kişilere çoğunluğun tanıdığı bir örnek vermek istiyorum. Örneğim televizyonda yıllardır beğeniyle izlenen Bizimkiler adlı diziden olacak. Bu dizideki muhasebeci Ergun'u düşününüz. Çocuk ana baba tiplemesine neredeyse tam olarak uyuyor. Ergun patronlarının yanında el ovuşturan, onların otoritesi karşısında boyun eğen bir çocuk rolünde gözüküyor. Fakat aynı Ergun Çaycı Abbas'ın karşısında ana baba oluyor. Otorite konumuna yükseliyor. Bol bol eleştiriyor Abbas'ı, eleştirici ana baba. Evliliği konusunda ise ona destek oluyor, koruyucu ana baba. Bütün bunlara Ergun'un bir çocuk merakı ile kapı dinlemesi de eklenince zengin bir çocuk ana baba kompozisyonu ortaya çıkıyor. Benzeri durum Çaycı Abbas, Katil içinde geçerli. Abbas da bir yandan patronların karşısında boynu bükük bir çocuk, bir yandan ise arkalarından onların hakkını savunmaya kalkıştığında celallenmiş bir ana baba olmaktadır. İçindeki 10 taneyi aşkın çok canlı karakterle çocuk ana babalar toplumunun özelliklerini yansıtan bu dizi bize çok tanıdık geliyor. Çok tanıdık geldiği içindir ki yıllardır beğeniyle izleniyor ve zaman zaman bazı meslek grupları bu diziyi seyredip bizimle alay ediliyor diye ayağa kalkıyorlar. Aslında hepimiz bu dizide bizden söz edildiğini düşünebiliriz. Çünkü diziyi seyrettiğimizde neredeyse aynaya bakmış gibi oluyoruz. Bir insanın çocuk ana baba olması demek, yaşamında bu iki rolü kaynaştırarak oynaması demektir. Çocuk ana baba tavrı sergileyenler bazen bu iki rolü öylesine ustalıkla kaynaştırırlar ki belli bir durumda çocuk mu ana baba mı olduklarına karar vermekte güçlük çekebiliriz. İstediği oyuncak alınmadığı için tepinerek bağıran bir çocuk ile istekleri zamanında yapılmadığı için tepinip bağıran bir müdür arasında ne kadar fark var? Ya da herkesin etrafında pervane olmasına alışmış bir çocuk ile emrinde çalışanların gözünün içine bakmasına alışmış bir patron arasında ne kadar fark var? Kişisel rollerin, benlik durumlarının sosyal ortamlarda üç ayrı kompozisyon içinde sergilenebileceği görüşündeyim. Şekil 41'de söz konusu üç pozisyon görülmektedir. Bunlardan birincisi yalnızca çocuk ve ana baba rollerinden oluşmaktadır. Bu kompozisyonda yetişkin rolünün sergilenmesi ya tümden yasaktır ya da ancak sınırlı ölçüde mümkündür. Eğer bir toplumdaki kişilerin çoğunluğu kişisel rollerini bu tür bir kompozisyon içinde sergiliyorlarsa, bu topluma çocuk ana babalar toplumu, bu toplumu oluşturan kişilere ise çocuk ana baba davranışlı kişi adını vermek istiyorum. Çocuk ana babalar toplumunda çocuk ve ana baba rollerinin sergilenmesi doğal karşılanır. Yetişkin rolünün sergilenmesi ise ayıp sayılır. Bu yüzden bu toplumdaki kişilerin sergiledikleri yetişkin rolü güdük kalmıştır. Geleneksel kültürümüze ve bugünkü yaşantı biçimimize baktığımızda zamanla bir ölçüde değişme görülse de genelde bir çocuk ana babalar toplumu olduğumuzu söyleyebiliriz. Şüphesiz aynı durum dünyadaki başka toplumlar için de geçerli olabilir. Kişisel rollerin ikinci sergilenme biçiminde kişiler yetişkin rollerini başat olarak kullanırlar. Çocuk ve ana baba rolleri güdük kalmıştır. Bazı Batı ülkelerinde örneklerine rastlayabileceğimiz bu kompozisyonu sergileyen kişilerin bireyselleşmiş olduklarını söyleyebiliriz. Bireyselleşmiş kişilerin Batı ülkelerinde daha çok, bazı ülkelerde örneğin bizim ülkemizde ya da Uzak Doğu ülkelerinde ise daha az sayıda bulunduğu düşünülebilir. Yetişkin rolünü başat olarak sergileyen, diğer kişisel rollerini ise pek fazla sergilemeyen kişilerden oluşan topluma yetişkin toplumu, bu toplumdaki kişilere ise yetişkin davranışlı kişi adını vermek istiyorum.
Bu kuramsal bir adlandırmadır. Dünyada böyle bir sıfata tamamen uygun bir toplum bulunmayabilir. Kişisel rollerin üçüncü sergilenme biçiminde ise ana baba, yetişkin ve çocuk rolleri yetişkinin koordinasyonu altında yerine ve zamanına göre sergilenir. Kitabın empati başlığını taşıyan üçüncü bölümünde söz konusu üç rolü yerine ve zamanına göre kullanabilen kişilerin empatik iletişim kurabileceklerini belirtmiştik. Bu durumda üç kişisel rolü dengeli biçimde kullanabilen kişilerden oluşan bir topluma empatik toplum, bu toplumdaki kişilere ise empatik davranışlı kişi adını vermek istiyorum. Bugün dünyamızda üç kişisel rolü yerine ve zamanına göre kullanabilen, yani empatik davranış sergileyebilen kişiler bulunabilir. Ancak tümüyle empatik toplumlar, empatik ülkeler bulunduğunu sanmıyorum. Empatik toplum, bir gün ortaya çıkacağını hayal ettiğimiz bir toplumdur. Dünyadaki toplumları, sergiledikleri, sergileyebilecekleri kişiler arası iletişimler açısından üç ana gruba ayırabiliriz. Şekil 30'da görüldüğü üzere bu gruplar çocuk ana babalar toplumu, yetişkinler toplumu ve empatik toplumdur. Dünyadaki bir toplum, bir kültür ya da bir alt kültür söz konusu bu üç toplum türünden birisine tam uygun olabilir. Ya da bu toplum türleri arasında bir konumda bulunabilir. Yani bunlardan birisinin ya da ikisinin özelliğini kısmen gösterebilir. Aynı şekilde belirli bir toplumda yaşayan kişilerden bazıları çocuk ana baba özelliği taşırken bazıları yalnızca yetişkin özelliği gösterebilir, bazıları ise ana baba, yetişkin ve çocuk rollerini dengeli şekilde kullanıyor olabilir. Bu konuda ileri sürmek istediğim son görüş şu: toplumsal gelişmenin söz konusu üç toplum türü arasında belirli bir sıra izlediğini sanmıyorum. Toplumsal gelişmede ilk basamak çocuk ana baba toplumudur. Ancak bu basamağı diğer iki basamaktan hangisinin izleyeceği konusunda evrensel bir kural olmadığı kanısındayım. Yani çocuk ana babalardan oluşan bir toplum çok uzun yıllar bu özelliğini sürdürebilir. Bu duruma kültürümüzü örnek gösterebiliriz. Ufkumuzda yetişkinler toplumu gözükmüştür, ancak hala bir çocuk ana babalar toplumu sayılabiliriz. Bazı toplumlar çocuk ana babalar toplumundan yetişkinler toplumuna doğru değişim göstermektedir. Bu değişim çizgisi bir gün empatik topluma ulaşabilir, ulaşmayabilir de. Bu duruma Avrupa ülkelerini ve Amerika'yı örnek gösterebiliriz. Bu ülkeler en azından çocuk ana babalar toplumundan yetişkinler toplumuna giden yolda bulunmaktadırlar. Bu arada bazı toplumlar çocuk ana babalar toplumundan yetişkinler toplumuna uğramaksızın, bireyselleşme göstermeksizin empatik topluma geçerlerse şaşırmamak gerekir. Japonya'nın bunu gerçekleştirebileceği yolunda bir sezgi taşıyorum. Yani bazı toplumlar, niçin bizde olmayalım, çocuk ana baba toplumundan empatik topluma doğrudan geçebilirler. Bu konuyu bu bölümün sonunda tekrar ele alacağız. Çocuk ana babalar toplumu ile empatik toplumun özelliklerinin karşılaştırılması. Çocuk ana babalar toplumu. Uslu ve asi çocuk rolleri ve koruyucu ve eleştirici ana baba rolleri sergilenir. Doğallık, spontanlık bastırılmıştır. Kişinin kendi aklını sergilemesi hoş karşılanmaz. Kuralları korumak önemlidir. Kişinin yaratıcılık göstermesi hoş karşılanmaz. Kurallar, bilgiler aynen nakledilir. Bunlar test edilmez. Bir bilene sormak tercih edilir. Bilen ana babadır. Ana babanın önerileri sorgusuz kabul edilmelidir. Toplum önemlidir. Kişilerin özerk olmaları hoş karşılanmaz. Bireyselleşme hoş karşılanmaz. Kişilerin yaşlarını ve toplumsal rollerini ölçü alan toplumsal hiyerarşi önemlidir. Kişiler arası iletişimde klişe teşhisler ve öneriler, tavsiyeler kullanılır. Üst düzeyde empati yoktur. Kişilerde toptancı ben görülür. Ya hep ya hiç anlayışı hakimdir. İyi ve kötü insanlar arasında kesin bir ayrım vardır. Sanatta ve kişiler arası ilişkilerde biçim önemlidir. Biçimin korunması ana babanın işlevidir.
Dilde, sözsüz iletişimde ve sanatta doğallık pek fazla sevilmez. Süs, medeniyet işareti kabul edilir.
Ayrım sonu.